Kitabın adı Büyülü Ölüm, yazarı Nora Roberts. 19. ayrım, 15. bölüm. Eve gelemeyeceğim. Bilgisayarı David Baines Conroy ile ilgili tüm bilgileri ararken, Eve çabucak Rourke'u aramıştı. 6 civarında buraya uğrayabilir misin? Eyaletin kuzeyine cadı partisine gidebiliriz. Rourke'un bir kaşı havaya kalktı. Senin arabanla olmadığı sürece tabii ki. Sonra yüzü asıldı. Ekrana biraz daha yaklaşsana. Bu sefer ne oldu? Ne demek istiyorsun bu sefer ne olduğuyla? Meşgulüm. Hayır, boynuna. Ha, şu mu? Eve hala taze tırnak izlerine parmaklarıyla dokundu. İlk yardım çantasını hiçbir yerde bulamamıştı. Bir fikir ayrılığı yüzünden. Ben kazandım. Doğal olarak. Üzerine bir şey sür Teğmen. 6:30 gibi orada olabilirim. Yolda yemek yeriz. Güzel. Yolda yemek mi? Bir dakika, limuzini getirme. Rourke sadece gülümsedi. 6:30. Ciddiyim Rourke, getirme. Ekran kapanınca tısladı. Lanet olsun. İçini çekerek bilgisayarına geri döndü. IRCCA bu bilgiyle ilgili süper bir kaynaktı. Eve, David Baines Conroy'a hızlıca göz atarken bazı gerçekler karşısında durakladı. Boşanmış. Tek çocuk. Erkek. Charles. Doğum 22 Ocak 2025. Velayeti annesine verilmiş. Alan Forte. Ne büyük sürpriz diye düşündü Eve. Seri katillere genelde ufak çocukların velayeti verilmezdi. Devam edelim bakalım diye mırıldandı. Suçlamalar ve hükümler. Suçlandı ve hüküm giydi. Birinci dereceden cinayet, işkence yaparak öldürme, öldürme sonrası tecavüz ve parçalara ayırma. Kurban Doreen Harden, melez kadın, yaş 23, ömür boyu cezalandırıldı, azami güvenlikli, şartlı tahliye imkanı yok. Suçlandı ve hüküm giydi. Birinci dereceden cinayet, tecavüz, işkence yaparak öldürme ve parçalara ayırma. Kurban Emma Tangent, siyah kadın, yaş 25, ömür boyu cezalandırıldı, azami güvenlikli, şartlı tahliye imkanı yok. Suçlandı ve hüküm giydi. Birinci dereceden cinayet, oğlancılık, tecavüz, işkence yaparak öldürme ve parçalara ayırma. Kurban Lowell McBride, beyaz erkek, yaş 18. Ömür boyu cezalandırıldı, azami güvenlikli, şartlı tahliye imkanı yok. Suçlandı ve hüküm giydi. Birinci dereceden cinayet, tecavüz, işkence yaparak öldürme ve parçalara ayırma. Kurban Darla Fitz, melez kadın, yaş 23, ömür boyu cezalandırıldı, azami güvenlikli, şartlı tahliye imkanı yok. Suçlandı ve hüküm giydi. Birinci dereceden cinayet, oğlancılık, öldürme sonrası tecavüz, İşkence yaparak öldürme ve parçalara ayırma. Kurban Martin Savoy, melez erkek, yaş 20. Ömür boyu cezalandırıldı. Azami güvenlikli, şartlı tahliye imkanı yok. Halen Omega ceza istasyonunda cezasını çekiyor. 12 cinayetten daha şüpheli. Tüm davalar açık durumda. Suçlamak için yetersiz kanıt. Asi soruşturmacılar istek doğrultusunda görüşmeye hazır. Asi araştırmacıları listele diye emretti Eve ve isimlerle verilerin akmasını izledi. Görevlendirilmiş dedektiflerin tüm ülkeye dağılmış olduğunu fark ederek, "Bayağı bir dolaşmışsın değil mi Conroy?" diye mırıldandı. Conroy, tüm haberlerde boy gösterdiği zamanlar Eve ilk gençlik yıllarını yaşıyordu. Eve bazı şeyler hatırlıyordu. Aile mensuplarının ağlayarak sevdiklerinin bedenlerinden kalan parçaları nerede bulacaklarını söylemesi için Conroy'a yalvarmalarını, katı yüzlü polislerin açıklama yapmalarını, Conroy'un sakin yüzünü ve vahşi karanlık gözlerini. Ona cani dediklerini hatırladı. İsa düşmanı. Bu lakap onu tarif etmek için sürekli kullanılmış ve böylece insanlardan farklı gösterilmek istenmişti. Ama o adam bir çocuk sahibi olabilecek kadar insandı. Bir oğul ve bu oğul halen Eve'in şüpheliler listesindeydi. Belki, sadece belki Selina Cross'a çok acımasızca odaklanmış olabilirim diye düşündü. Oğul güce doğru çekildi diye derin derin düşündü. Büyücülük güçle ilgiliydi değil mi? Kurbanlardan en az birini tanıyordu ve ikisi bıçakla öldürülmüştü. Conroy bıçak kullanmakta çok becerikliydi. Bilgileri tararken o da Tanrı'nın bir aracı olduğunu iddia etmişti diye anımsadı. Evet, oradaydı. Orada gelişi güzel açıklamalarından birinde. Eve işaretledi. Bunun ses kaydını ver. İşleniyor. Ben sizin ötenizde bir gücüm. Conroy'un sesi mırıltı halinde duyuluyordu. Diksiyonu güzeldi. Neredeyse müzik gibiydi. Oğlunun sesinin de aynı derecede karizmatik olduğunu düşündü. Ben Tanrı'nın intikam ve acı için yolladığı bir aracım. Onun adına yaptıklarım büyük şeyler. Önümde titreyin, çünkü ben asla yok edilemem. Ben kalabalığım. Sen bir pisliksin, diye düzeltti Eve. Kalabalık. Cross da aynı kelimeyi kullanmıştı. İlginç. Conroy satanizmle, büyücülükle amatörce uğraşmış mıydı, diye merak etti Eve. Ve oğlu da aynı şeylere mi ilgi duymuştu? Charles Forte babasının yaptıklarının ne kadarını biliyordu acaba ve bunun hakkında neler hissediyordu? Bilgisayar, bu şehirden Charles Forte'yi araştır. Eskiden Charles Conroy olarak biliniyor. David Baines Conroy'un oğlu. Tüm veriler. İşleniyor. Bilgiler ekranda görünmeye başladığında Eve parmaklarını masanın üzerinde tıklatarak gördüklerini değerlendirdi. Anne oğlunu New York'a götürmüştü. Bu da demektir ki oğlan mahkemeyi izlemek için geri dönmüştü. Bunu büyük ihtimalle annesinin karşı çıkmasına rağmen yapmıştı. Üniversiteyi ikinci dönemde bırakmış, ilaçlar üzerinde çalışmıştı. Bu çok ilginçti. Kimya alanında lisanslı bir eleman olarak ilaç klonlama ve üretiminde çalışmıştı. Biraz ortalıkta dolaşmış, diye düşündü Eve. Çok sevgili, yaşlı babası gibi. Sonra New York'a yerleşip Spirit Quest'in yarı ortağı olmuştu. Eve arkasına yaslandı. Bilinçsizce boynundaki yarayı kaşıdı. Hiç evlilik yok, hiç çocuk yok, hiçbir sabıkası yok. Eve içgüdüyle hareket etti. Tıbbi veriler: Charles Forte, yaş 6, kırık el, yaş 6, ufak beyin sarsıntısı, karın çürüğü, yaş 7, ön kollarda ikinci derece yanıklar, yaş 7, beyin sarsıntısı ve incik kemiği kırılması. Liste çocukluğu boyunca böyle sürüp giderken Eve'in midesine kramplar girmesine yol açmıştı. Bekle, çocuk tacizi olasılığı, olasılık %98. Allah kahretsin, neden bunu fark etmediler? Sağlık kayıtları tedavilerin 10 yıl boyunca farklı şehirlerin çeşitli hastanelerinde gerçekleştiğini gösteriyordu. Ulusal Çocuk Tacizini Engelleme Bürosu tarafından hiç araştırma isteği kaydı bulunmuyordu. Aptallar, aptallar! Eve yüzünü ovuşturdu. Sonra başının ön tarafında başlayan baş ağrısına sıkıca bastırdı. Bu iyice kendi evine benzemişti. Tüm psikiyatrik tedavileri veya mevcut psikolojik profilleri listeli. Şahıs gönüllü ayakta tedavi edilebilir hasta olarak Miller Kliniğine girdi. Kayıtlı doktor Ernst Renfrew. Şubat 2045'ten Eylül 2047'ye dek. Dosyalar mühürlü. Başka bilgi yok. Tamam, bu kadarı yeterli. Veriyi kaydet. Dosya Forte Charles, soruşturma numarası 34299. H. Gönderme yap. Conroy. Tamamlanınca bağlantıyı kes. Eve dönüp başını kapıdan uzatan Feeney'e baktı. Cross demin içeriden çıktı. Uzun süremeyecek kadar iyi bir şeydi, ne yazık ki. Şu kedi tırnaklarını birine gösterecek misin? Göstereceğim. Bir dakikan var mı? Pek tabii. David Baines Conroy. Feeney ıslık çaldı. Masanın kenarına çöküp rahat bir pozisyon aldı. Bu bayağı geriye gidiyor. Hasta piç. Kurbanlarıyla işi bittikten sonra onları doğrardı. Parçalarını taşınabilir bir buz kutusunda tutardı. Bir karavanı vardı. Etrafta gezinir, vaaz verirdi. Vaaz mı verirdi? Bu tam olarak uygun kelime değil. Kendini bir tür anti-İsa olarak görürdü. Anarşi, cinsel zevklerin özgür bırakılması, cehennemin kapılarının açılması gibi bir sürü saçmalık. Hemen hemen tüm kurbanlarını yoldan toplamıştı. Gezgin lisanslı eskortlar. Onu yakaladıklarında en az 3 kurbanın lisanslı eskort olduğunu belirlediler. Fahişeler psikopatlar için her zaman kolay hedef olmuştur. Mahkemeye çıkacak kadar kendindeymiş. Testi geçti. Yasal olarak akli dengesi normaldi ama gerçekte o tam bir çatlaktı. Bir ailesi vardı. Evet, bu doğru. Feeney hatırlamak için gözlerini kapadı. O zamanlar hala cinayet masasında çalışıyordum ve dünya üzerinde bu davaya kişisel olarak ilgi duymayan bir tek polis bulamazdın. Bildiğimiz kadarıyla burada hiç iş yapmadı ama karısı olduğunu hatırlıyorum. Solgun, sinirleri gergin, ufak tefek bir kadındı. Adamı terk etmişti, enselenmeden önceydi gibime geliyor. Bir de çocuk vardı, bir oğlan, hortlak gibiydi. Neden öyle dedin? Gözleri tıpkı babasının gözlerine benziyordu. Tek farkla çocuğunkiler ölüydü sanki. Bir gün onun da peşine düşeceğiz diye düşündüğümü hatırlıyorum. Yani babası gibi. Sonra kadınla çocuk gizlilik yasası altına gizlendiler ve bir daha kimse onlarla ilgili bir haber duymadı. Şu ana dek Eve dimdik Finney'in gözlerinin içine baktı. Bu gece Conroy'un oğlunu göreceğim. Bir cadı toplantısında. Rourke limuzini getirmişti. Eve genç adamın bunu sırf onu sinirlendirmek için yapacağından emindi. İtalyan yemekleriyle doldurulmuş o taaşçıyı görmeseydi bu siniri devam edecekti. Jacqueline Onassis köprüsünü geçerlerken Eve kurt gibi Manicotti'ye saldırıyordu. Fakat Rourke ona Burgundy şarabı koyarken başını sallayarak itiraz etti. Ağzı yiyecekle dolu, ben görevdeyim dedi. Ben değilim. Rourke şarabını yudumlarken Eve'i seyrediyordu. Niye pansuman yaptırmadın diye sordu. Nazik parmakları Eve'in boynuna dokunurken. Meşguldüm. Bununla ilgileneceğiz. Eve gözlerini devirerek bakarken Rourke cin gibi gülümsedi. Nadine'le küçük sohbetinin tekrarını merkeze gelirken izledim. Bunu kabul etmene de çok şaşırdım. Bu bir takas işiydi. Kendi payımı da aldım. Eve öne uzandı. Sürücüyle aralarındaki gizlilik kalkanını devreye soktu. Bu akşamki ayinden önce sana yeni bilgileri vereyim en iyisi. Eve yeni öğrendiklerini anlattı. Sonra antipasta tepsisindeki tatlı tombul zeytinlerden birini tattı. Bu onu listede öne çıkartıyor dedi. Babasının günahları mı? Bazen böyle sonuçlar verir. Rourke bir süre sessiz kaldı. Her ikisinin de bu teoriden rahatsız olmak için nedenleri vardı. En iyisini sen bilirsin Teğmen. Fakat olan bitenin onu karşı kutba itmesi de aynı derecede olası değil mi? Adam Alice'i tanıyordu. Kimyasallar hakkında bilgisi var. Alice'in dedesinin vücudunda kimyasallara rastlanmıştı ve Alice halüsinasyon görüyordu. Diğer iki kurbansa ayinle öldürüldüler. Forty bir tarikata dahil. Bunları göz ardı edemem. Adam bana olağanüstü barışçıl gelmişti. Eve mezeleri karıştırdı. Marine edilmiş bir biber seçti. Bir defasında minnacık yaşlı bir kadını enselemiştim. Kadın herkesin en favori büyük annesi gibi görünüyordu. Sokak kedilerini toplar ve mahalle çocuklarına kurabiyeler yapar, pencere pervazında sardunya yetiştirirdi. Biberin tadını beğenen Eve bir tane daha aldı. Ve biz onu yakalamadan önce yarım düzine çocuğu dairesine gelmeye ikna etmiş, sonra da çocukların iç organlarını kedi yavrularına yedirmişti. Pek sevimli bir hikaye. Rourke tabağını tabak saklama gözüne sürdü. Ne demek istediğini anladım dedi. Sonra cebinden Isis'in bir önceki gece verdiği tılsımı çıkarıp Eve'in boynuna taktı. Bu niçin? Sen de benden daha iyi duruyor. Eve kocasına gözlerini kısarak baktı. Saçma. Sen batıl inançlı olmaya başladın. Rourke, hayır, öyle bir şey yok diye yalan söyledi. Sonra Eve'in de tabağını kaldırdı, doğruldu ve genç kadının gömleğinin düğmelerini açmaya başladı. Hey, ne yapıyorsun? Zaman geçiriyorum. Elleri zekice ve hızla aşağı inip göğüslerini buldu. Oraya arabayla gitmek bir saati bulur. Ben bir limuzinin arkasında seks yapamam dedi Eve ona. Bu çok... Rourke onun başladığı cümleyi zevkli diye bitirdi ve elleri yerine ağzını kullanmaya başladı. Eve kendini gözle görülecek kadar gevşemiş ve rahatlamış hissettiğinde limuzin dar bir köy yoluna sapmıştı. Etrafta pek çok ağaç vardı. Yıldızlar parıldıyorsa da her yer kapkaranlıktı. Yarı çıplak ağaçlar yola doğru eğilerek bir tünel oluşturmuştu sanki. Eve parıldayan altın gözlerin bir gölge gibi yolun karşısına geçip ormanda kaybolmasını gözledi. Büyük ihtimalle bir tilkiydi. Finney ile Peabody hala arkamızda mı? Hı hı. Rourke gömleğini pantolonunun içine soktu. Öyle görünüyor diyerek usulca sırıttı. Önünü arkasına giymişsin. Of! Eve gömleği tekrar çıkarmak için uğraştı. Kollarını içinden geçirdi ve tekrar denedi. Öyle kendini beğenmiş beğenmiş bakma. Ben sadece zevk almış gibi yaptım. Eve, sevgilim. Rourke Eve'in elini tutup öptü. Sen benim için fazla iyisin, diyorsun. Eve tılsımı çıkardı. Rourke'un başından geçirdi. Sen tak, dedi Rourke karşı koyamadan. Lütfen. Sen buna inanmıyorsun ne de olsa. Hayır. Eve onu Rourke'un gömleğinin altına soktu. Üzerine okşadı. Fakat sanırım sen inanıyorsun. Şoförün nereye gittiğini biliyor mu? Assis'in verdiği tarif bilgisayara girildi. Rourke saatini kontrol etti. Hesaplarıma göre yaklaşmış olmalıyız. Bana sorarsan hiçbir yerde değiliz gibi görünüyor. Eve pencereden dışarı baktı. Karanlık ağaçlar ve tekrar karanlık dışında bir şey yoktu. Kendi çöplüğümde olmayı tercih ederdim. New York'tan 2 saat uzaklaşınca böylesine bir hiçliğe rastlamak inanılması zor bir durum. Tam bir kentlisin. Ya sen, değil misin? Rourke omuzlarını oynattı. Taşra kısa süreli ziyaretler için çok ilginç bir yerdir. Sessizlik dinlendirici olabilir. Beni strese sokuyor. Kıvrılarak giden başka bir yola saptılar. Ve her yer birbirine benziyor. Hiç hareket yok, dedi Eve kararlı bir sesle. Şimdi Central Park ya da Greenpeace Park'ta dolaşıyor olsan, en azından bir soyguncuya ya da kimyasal çekmiş kafası dumanlı birine rastlardın. Belki de lisanssız bir fahişeye ya da bir çift cinsel sapığa. Eve geriye baktı. Rourke'un ona sırıttığını gördü. Ne? Seninle yaşam ne kadar da renkli. Eve homurdandı. Silahını koltuk altına taktı. Evet, ben gelmeden önce senin küçük dünyanda her şey griydi sanki. Tüm o şaraplar, kadınlar ve para. Can sıkıcı olmalı. Rourke, sıkıntı anlatılacak gibi değildi dedi içini çekerek. Eğer beni birkaç cinayetle suçlamamış olsaydın yok olup gidecektim. Şanslı gününmüş. Araba dönüp tekerlek izleriyle dolu, dik bir yokuşu çıkarken Eve ağaçlar arasında parıldayan ışıkları görmüştü. Tanrı'ya şükür, görünüşe göre parti başlamış bile. Burun kıvırmamaya çalış. Rourke Eve'in dizine okşadı. Ev sahiplerini gücendirebilirsin. Öyle bir şey yapmayacağım. Aslında yapmıştı bile. Ben izlenim edinmek istiyorum. Sadece Forty hakkında değil, herkes hakkında. Eğer tanıdık bir yüz görürsen söyle bana. Eve çantasından ufak bir alet çıkardı, cebine soktu. Mikro kayıt aleti mi? Rourke dilini damağında şaklatarak ayıplıyormuş gibi. Bunun yasa dışı olduğunu sanıyordum. Kaba bir yöntem olması da ayrı. Neden bahsettiğini anlamadım. Ve gereksiz diye ekledi. Rourke bileğini döndürdü, saatinin kenarındaki ufak bir düğmenin üzerine parmağıyla dokundu. Bu çok daha verimli olur. Bunu çok iyi biliyorum. Her iki markayı da ben üretiyorum. Araba küçük açıklığın kenarında park ettiğinde Rourke gülümsedi. Geldik sanırım. Eve önce Assis'i fark etti. Görmemek imkansızdı. Üzerindeki bembeyaz cübbeyle karanlığın içinde ay ışığı gibi parlıyordu. Serbest bıraktığı uzun saçları omuzlarına dökülmüştü. Alnının etrafında renkli taşlarla bezenmiş altın bir bant takılıydı. İncecik, uzun ayakları çıplaktı. Kutsanmış kalın dedi Assis ve Eve'i her iki yanağından öperek şaşırttı. Rourke'u da aynı şekilde karşıladı. Sonra Eve'e döndü. Yaralısın. Eve cevap veremeden ellerini tırnak izlerinin üzerine koydu. Zehir. Zehir mi? Eve kan dolaşımına girip ağır ağır ilerleyen vahşi tırnakları hayal etti bir an. Fiziksel olarak değil, ruhsal olarak. Selina'yı hissediyorum burada. Gözlerini Eve'den ayırmadan elini omzuna indirdi. Bu olmaz. Miriam, lütfen diğer misafirlerimizi karşıla. Assis ufak tefek koyu tenli bir kadınla konuşurken Fini'nin eski arabası yolu çıkıyordu. Chess yarına bakar. Gereği yok, ben sabah bir doktora uğrarım. Buna gerek olduğunu düşünmüyorum. Lütfen bu yoldan gel. Selina'nın bu kadarının bile burada olması çok sağlıksız. Assis açıklığın etrafından dolaşan yolda önden ilerledi. Eve beyaz mumlarla oluşturulmuş geniş daireyi görebiliyordu. İnsanlar dairenin dışında durmuş muhabbet ediyorlardı. Merkezi bir yerde düzenlenmiş kokteyl parti gibiydi. Kıyafetler çeşitliydi. Cübbeler, takımlar, uzun ve kısa etekler. Eve'in saydığı kadarıyla toplam 20 kişiydiler. 18'den 80'e kadar değişik yaşlarda, çeşitli ırk ve cinsiyetteydiler. Çok dikkat çekici biri yoktu. Etrafta buzluklar vardı. Bazılarının yudumladığı içeceklerin nereden geldiği anlaşılıyordu. Kısık sesli konuşmalar bazen kahkahalarla destekleniyordu. Yanına yaklaştıklarında Chase katlanır bir masadan onlara doğru döndü. Basit, mavi, unisex bir takım ve altına aynı tonda hafif ayakkabılar giymişti. Gülümsedi ve Eve'in şüpheyle masayı taradığını fark etti ve cadı araç gereci dedi. Kırmızı ipler, beyaz kabzalı bir bıçak, bir atame diye düşündü Eve. Birçok mum, ufak pirinç bir gong, bir kamçı, parlayan gümüş bir kılıç, renkli şişeler, kaplar ve fincanlar. İlginç. Bu eskiye dayanan ayinlerde eski araçlara ihtiyaç vardır. Siz yaralısınız. Chess elini kaldırarak Eve doğru bir adım attı. Sonra Eve soğuk uyaran bir bakış atınca durakladı. Özür dilerim, acı veriyormuş gibi gözüküyor. Chess bir üfürükçüdür. Isis mücadele edecek şekilde dudaklarını kıvırdı. Bunu bir gösteri olarak değerlendirin. Sonuçta izlemeye geldiniz değil mi? Ve partneriniz koruma taşıyor. Eve de silahının rahatlık veren ağırlığını hissederek kendisinin de koruma taşıdığını düşündü. Tamam, gösterin öyleyse. Eve Chess'in çizikleri kontrol etmesi için çenesini kaldırdı. Adamın berelenmiş cildin üzerinde dolaşan parmakları şaşırtıcı derecede serin ve yatıştırıcıydı. Eve gözlerini Chess'in gözlerine dikti. Odaklanmasını izledi. Şanslısınız diye mırıldandı adam. Niyetlenildiği gibi sonuçlanmamış. Zihninizi rahatlatır mısınız? Chess'in bakışları ellerinden ayrılıp Eve döndü. O tatlı sesiyle, zihin ve vücut birdir dedi sükunetle. Biri diğerine yol gösterir, diğeri öbürünü iyileştirir. Bunu kolaylaştırmam için izin verin. Eve adamın parmaklarını koyduğu yerden önce başını sonra vücudunu bir uyuşukluk kaplayana kadar tüm vücuduna bir sıcaklığın yayıldığını düşündü. Uyanık kalmak için zorladı kendini. Chess'in sessizce gülümsediğini gördü. Sana zarar vermeyeceğim. Sonra adam döndü, kehribar rengi bir şişe aldı, tıpasını çıkardı ve çiçek kokulu sıvıyı eline dökmek için salladı. Bu bir merhem. Modern eklentiler yapılmış eski bir tarif. Chess parmaklarıyla Selina'nın tırnaklarının açtığı yaraları takip ederek yumuşak hareketlerle sürdü sıvıyı. Tertemiz iyileşecek ve daha fazla rahatsızlık vermeyecek. Kimyasalları biliyorsunuz değil mi? Bunun esası bitki özü. Chess cebinden bir kumaş çıkarttı, parmaklarını sildi. Ama evet, biliyorum. Sizinle bu konuda konuşmak istiyorum. Eve keskin gözleriyle bir sarsılma bekledi. Ve babanız hakkında. Eve, sözlerinin yerini bulduğunu adamın göz bebeklerinin büyümesinden sonra da daralmasından anlamıştı. Sonra Isis aralarına girdi. Yüzü korkunç öfkeliydi. Sen buraya davet edildin. Burası kutsal bir yer. Buna hakkın yok. Isis, Chess kadının koluna dokundu. Onun bir misyonu var. Hepimizin var. Chess Eve baktı. Kendini toparlamış görünüyordu. Evet, istiyorsanız sizinle konuşacağım. Fakat burası umutsuzluğun getirileceği bir yer değil. Tören başlamak üzere. Sizi durdurmayacağız. Yarın 9'da Spirit Quest'te uygun olur mu? Evet, uygun olur. Müsaadenizle. Chess uzaklaşırken Isis kızgınlık dolu alçak bir sesle ''İyiliği her zaman acıyla mı ödersin?'' diye sordu. Sonra başını sallayarak bakışlarını kasıtlı olarak Rourke'a çevirdi. ''İzlemek için hoş geldiniz. Biz sizin ve size eşlik edenlerin bu gece ayinimize gereken saygıyı göstereceklerini umuyoruz. Sihirli daire içine girmeniz yasaktır.'' Isis uzaklaşırken Eve ellerini ceplerine soktu. ''Şimdi benden nefret eden iki cadı oldu.'' diye fısıldadı. Sonra telaşla yanına gelen Peabody'ye baktı. Peabody, ''Bu bir yeni üyenin kabul töreni.'' diye fısıldadı. ''Bunu İtalyan takımlı iri yarı ve çok yakışıklı büyücüden öğrendim.'' Peabody, açıklıkta bulunan parlak bronz rengi saçlı, enerjik gülücükler saçan adama doğru gülümsedi. ''Tanrım, bu adam insana din değiştirmeyi bile düşündürtüyor.'' ''Kendine gel Peabody.'' Eve, Feeney'e bakıp başını salladı. ''Feeney, benim azize annem şimdi nerede olduğumu bilseydi, yarım düzine dua okur tesbih çekerdi.'' diye söylenirken gerginliğini örtmek için sırıttı. ''Ne kahrolası, ne ürpertici bir yer. Burada hiç ama hiçbir şey yok.'' Rourke içini çekti. Kolunu Eve'in beline doladı. ''Aynı kumaştan kesilmiş.'' diye mırıldandı ve o sırada ayin başladığı için döndü. Isis'in Miriam dediği genç kadın, mumlarla yapılmış dairenin dışındaydı ve iki erkek kollarıyla gözlerini bağlıyorlardı. İzleyenler hariç artık herkes çıplaktı. Tenleri ay ışığının altında beyaz, siyah ve altın rengi parıldıyordu. Ormanın derinliklerinden gece kuşlarının yükselip alçalan sesleri geliyordu. Eve sıkıntıyla bir elini ceketinin içine soktu. Silahının ağırlığını yokladı. Yeni üyenin bir hayvan gibi bağlanması için kırmızı kordonlar kullanıldı. Bilek kordonu da geçirilince Chess konuştu. Ayak ne bağlı ne de serbest. Ve sesinde su götürmez bir neşe ve saygı vardı. Eve merakla dairenin açılış ayini için büyü yapılmasını izledi. Havanın çok dostane olduğunu kabul etmek zorundaydı. Başının üzerinde ay, ağaçları gümüşe çeviren parlak bir ışık yayıyordu. Baykuş sesleri duyuldu. Bu garip ses içini ürpertti. Burada çıplaklık önem taşımıyordu. Hemen her şehirde bulunan seks kulüplerindeki sinsi bakışlardan ve bakışlarla sarkıntılıktan eser yoktu. Chess eline bir atame aldı, katılımcının kalbi üzerinde tutarken Eve elini silahına götürdü. Chess dumanlı meltemle yükselip alçalan bir şeyler söyledi. Miriam, benim iki şifrem var diye cevapladı. Kusursuz sevgi ve kusursuz güven. Chess gülümsedi. Bunlara sahip olan herkese iki kere hoş geldin deriz. Ben sana bu dehşet kapısından geçerken bir üçüncüyü daha veriyorum. Chess elindeki bıçağı yanındaki adama uzattı, sonra Miriam'ı öptü. Eve, bir babanın çocuğunu öpmesi gibi diye düşündü ürpererek. Chess yeni üyenin etrafında dolaştı, ona sarıldı, sonra nazikçe onu dairenin içine doğru itti. Arkalarındaki ikinci adam üzerlerini kapatırcasına atamenin ucunu havada gezdirdi. Chess, Miriam'u dairenin etrafında yönlendirirken ağızlardan büyü sözcükleri dökülüyordu. Miriam, elden ele geçip her seferinde kendi etrafında döndürülerek bir çocuk oyunundaymış gibi başı dönerek yolunu şaşırıyordu. Bir çan üç kere çaldı. Diz çöken Chess oldu. Konuşarak katılımcının ayağını, dizlerini, üreme organlarının hemen üstünden göbeğini, göğüslerini ve sonra dudaklarını öptü. Eve bunun seksi olacağını düşünmüştü. Ama bu daha çok sevgi doluydu. Rorke, izlenimlerin diye fısıldadı. Güzel ve güçlü, dini. Rorke elini kaydırdı ve Eve'in silahının üzerine kapanmış olan elini tutup yana çekti. Ve zararsız. Kesinlikle seksi ama çok dengeli ve saygı duyulacak şekilde. Ve evet, ben bir veya iki kişiyi tanıdım. İsim istiyorum. Ayin sürerken Eve uzanıp farkında olmadan boynuna elini sürdü. Cildinin yumuşacık, pürüzsüz olduğunu ve acımadığını fark etti. Ellerini aşağıya indirdiğinde Chess ona baktı, gözleri buluştu ve adam tekrar gülümsedi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 245. Devamı 20. ayrımda.